suda boğuldular. Bu olayların ardından Hazreti Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Tur Dağı'na doğru yöneldi. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre orada Allah Hazreti Musa ile sözleşmişti. Bu sözleşme 40 günlük bir süre için yapılmıştı. Hazreti Musa dağda 40 gün kalacaktı.
Musa'yla 30 gece için sözleştik ve ona bir 10 daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre 40 geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma," dedi.
Hazreti Musa kavminden ayrıldı ve tayin edilen sürede Tur Dağı'na ulaştı. Bu süre içinde Hazreti Musa Yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp ondan içinde her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklaması bulunan levhaları aldı.
Allah, "Ey Musa," dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. Ve şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim," dedik.
Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un vefatlarından sonra onlardan geriye kalan bazı eşyaların ve rivayetlere göre Tevrat'ın orijinal nüshasının da içinde bulunduğu kutsal ahit sandığı birçok el değiştirdi. Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğulları yine isyan etmeye ve sapkınca yollar izlemeye başladılar. Azgınlık yaparak Hazreti Musa'nın öğrettiği dini terk etmeye yöneldiler. Bunun ardındansa onlar için azap dolu bir dönem başladı. Pek çok zorluklarla, zalim yöneticilerle karşı karşıya kaldılar. Çok büyük zulümler gördüler. Yurtlarından çıkarılıp evlerinden sürüldüler. Ve içinde bulundukları bu durumdan kendilerini ne şirk koştukları ilahlarının, ne mallarının, ne de atalarının kurtarabileceğini anladılar. Bunun sonucunda da Allah'tan bu zalim yönetime karşı mücadele etmek için bir yönetici istediler. Allah onların bu durumunu Kur'an'da şöyle haber verir.
Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine "Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım," demişlerdi. O, "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız," demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan," demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı zaman az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Müzik Allah İsrailoğulları için melik olarak Hazreti Talut'u seçti. Ancak onlar büyüklenerek buna isyan ettiler. Gereksiz bahaneler öne sürerek Allah'ın hükmüne nankörlük etmeye kalkıştılar.
Onlara peygamberleri dedi ki, Allah size Talut'u gönderdi. Onlar, biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık onun olabilir, dediler. O demişti, doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah geniş olandır, bilendir.
Allah onların bu itirazlarına karşılık Hazreti Talut'un hükümran olduğunu çok açık bir delille onlara göstermiştir. Yanında bulunan ahit sandığını, diğer adıyla Tabut-u Sekine'nin varlığını.
Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.
Ayette geçen tabut sözcüğü sandık anlamına gelmektedir. Bu sandık, içerisinde kutsal emanetlerin bulunduğu ahit sandığıdır. Ve Hazreti Talut'un yanında bulunması da onun hükümdarlığının alametidir. Üzerinde ittifak edilen bir rivayete göre, sandığın içinde Hazreti Musa'nın asasıyla Tevrat levhaları ve Hazreti Harun'un asasıyla sarığı gibi kutsal emanetler bulunmaktadır. Ayete göre ahit sandığı Talut'un hükümdarlığının simgesi olduğu gibi, hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'nin yeryüzünde kuracağı hükümdarlığın da simgesi olacaktır. Yanında sandığın bulunmasıyla hükümranlığı açıkça anlaşılan Hazreti Talut, Calut'un ordusuyla savaşmıştır. Tarihi kaynaklara göre bu savaş esnasında sandık zalim hükümdar Calut'un eline geçmiştir. Ancak sayıca daha az olmalarına rağmen İsrailoğulları bu savaşı kazanmışlardır. Bu savaşta Hazreti Davud Calut'u öldürmüştür. Böylece sandık da Hazreti Davud'a geçmiştir.
Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazıl ve ihsan sahibidir.
Hazreti Davud, hem hükümdar hem de Allah'ın kendisine ilim verdiği bir peygamberdir. Hazreti Davud döneminde Kudüs, Birleşik Yahudi Krallığı'nın başkenti ilan edilmiş, böylece Ahd-i Atik sandukası bu şehre taşınmıştır. Hazreti Davud sandığı kendisinden sonra hükümdar olan Hazreti Süleyman'a emanet bırakmıştır. Üç ilahi din için kutsal olan bir belde. Kudüs. Bu şehir, Hazreti Süleyman'ın inşa ettirdiği mabet ve ahit sandığıyla anılan bir tarihe sahiptir. Hazreti Süleyman, mabette sandık içinde özel bir yer yaptırmıştı. Tapınağın penceresi salonuna, içinde kanun levhaları bulunan sandığı yerleştirmişti. Sandık uzun bir müddet burada kaldıktan sonra farklı dönemlerde birçok kavmin eline geçti. Milattan önce 63'te Kudüs'ü ele geçiren Kral Herodes, tapınağı genişletmeye ve güzelleştirmeye girişti. Tapınak milattan sonra 70'te tahrip edilerek yakıldı. Kurtarılan birkaç kutsal eşyayla 7 kollu Şam'dan Roma'ya götürüldü. O tarihten beri Yahudiler gelip tapınağın yakınlarında, daha sonra da Herodes surunun kalıntısı olan ağlama duvarında ağlarlar. Milattan önce 587 yılında ünlü Babil'in asma bahçelerini yaptıran Kral Nabukadnetzar büyük bir baskınla Kudüs'ü işgal etti. Burayı yerle bir ettirerek bu bölgede yaşayan Yahudileri Babil'e ve diğer yakın şehirlere sürgüne gönderdi. İşte o tarihten sonra sandık kayboldu ve bir daha da izi bulunamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Yahudilerin sürgünü bitti ve tekrar Kudüs'e döndüler. Bu tarihlerde de tapınağı yeniden inşa ettirdiler ve Sanduka'nın odasını boş bırakmak zorunda kaldılar. Ancak kısa zamanda Sanduka'nın aslında kaybolmadığı inancı yayıldı. Sandığın aslında onu korumakla görevli Levililer tarafından mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı düşüncesi dilden dile dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentilerde sandığın yerini bulmak için yeterli olmadı. Son olarak tarihi kaynaklarda milattan sonra 70 yılında Roma valisi Titus'un Kudüs'ü yıktırdıktan sonra bu yeraltı odasına da ulaştığı ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandukayı Roma'ya götürdüğü kabul edilir. Milattan önce 587 ile milattan sonra 70 yılları arasında Kudüs'te muhafaza edildiği kabul edilen sandık bu tarihten sonra günümüze kadar bulunamadı. Ahit sandığı milattan önce 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından sandığı yüzyıllardır aramaktadırlar. Hristiyanlar da sandığı Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak gördükleri için aramaktadır. Birinci Haçlı Seferi'nin yapıldığı zamanlar. Bu sefere katılan Hristiyanlar büyük bir katliam gerçekleştirerek Kudüs'ü ele geçirdiler. Savaşa katılan askerlerin çoğunluğu geri döndü. Bir grup hariç. Başta Fransa'dan gelen askerler olmak üzere bir grup Haçlı askeri bölgede kaldı. Kendilerine tapınak şövalyeleri denilen bu grup için Kudüs'ün büyük önemi vardı. Tapınakçılar tarikatını kuran 9 şövalyenin gerçek amacı diğer askerlerden çok farklı. Onlar Yahudiliğin ve eski Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılar ve yazıları bulmak istediklerini söylüyorlardı. Ancak asıl amaçlarının sandığı bulmak olduğu bilinen bir gerçekti. Bu nedenle yıllar sonra Kudüs'te olmak onlar için bulunmaz fırsattı. Çünkü bu bölgede istedikleri gibi araştırma yapıp sandığı arama imkanına sahip olacaklar. Mabet tepesinde yapılan ve kaydedilmiş ilk sanduka kazılarını Haçlılar döneminde tapınak şövalyeleri yapmışlardı. Ahit sandığının tapınakçılar için önemi, arkalarında bıraktıkları tarihi eserlerde açıkça görülmektedir. 12. yüzyılda yaptırdıkları Chartres Katedrali'nin kuzey kapısına çizdikleri bir kabartmada, bir arabaya yerleştirilmiş olan ahit sandığının bilinmeyen bir yere götürülmesi resmedilmiştir ve altında da ahit sandığı burada gizlidir. Ancak 19. yüzyıla kadar yaptıkları araştırmalarda tapınak şövalyeleri bazı bilgilere ulaşsalar da sandığı bulamamışlar. Uzun yıllardır aranan ahit sandığının bulunmasına yönelik çabalar filmlere de yansımıştı. Örneğin Harrison Ford ve Indiana Jones'un maceraları. Ve bu serideki bir film, Kutsal Hazine Avcıları. Yönetmen Steven Spielberg. Filmin konusuysa ünlü arkeolog Indiana Jones'un ülkesi tarafından kayıp ahit sandığını bulmak için görevlendirilmesi üzerine kurulmuştu. Jones bu emaneti bulabilmek için onlarca tuzak ve tehlike dolu maceraya atılıyor. Bu serideki filmler gösterime girdiği yıllarda çok büyük ilgi uyandırmıştı. Filmler yalnızca macera tutkunları değil, dini çevreler tarafından da büyük bir ilgiyle izlenmişti. Konusu ve olayların geçtiği yerler her ne kadar tarihi bilgilere uymasa da film görsel olarak ilgi uyandırmaya yetmişti. Bu sayede ahit sandığının aranması konusu tekrar gündeme gelmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen hadislere göre sandık Antakya yakınlarındadır. Ve ahir zaman Mehdisi tarafından bulunup aynı Talut'un hükümranlığının belgesi gibi onun hükümranlığının bir sembolü olacaktır. Bu konudaki hadisler şöyledir. Ona Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden tabutu ortaya çıkaracaktır. Mehdi Rumlarla savaşmak için bir ordu gönderir. Onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. O tabutu sekineyi de Antakya mağarasından çıkarır. Romalıların baskılarından kaçan Yahudi mezheplerinden Essenilerin bir kısmı Ürdün yakınlarında ve Lut Gölü kıyısında Kumran'a sığınmışlardı. Bir kısmı da Antakya civarına yerleşmişlerdi. Antakya ve çevresine yerleşen Esseniler yanlarında Tabut-u Sekine'yi de getirmişlerdi. Yüzyıllardır birçok yağma ve baskınlardan korudukları sandık için güvenilir bir yer aramışlar ve Antakya'ya yerleşmeyi uygun bulmuşlardı. Esseniler birçok yönleriyle diğer topluluklardan ayrılıyorlardı. Kumran tarafına yerleşenler kendilerini Tevrat'ın çoğaltılmasına ve korunmasına adamışlardı. Antakya'ya yerleşenlerse bütün hayatlarını sandığın korunması ve muhafazasına adamışlardı. Öyle ki bu uğurda canlarını feda edecek durumdaydılar. Kendilerini toplumdan tamamen tecrit etmişlerdi ve kimseyle görüşmüyorlardı. Kendilerine ait çiftlikleri, yiyeceklerini yetiştirdikleri toprakları vardı. Sandığın korunması ise en önemli görevleriydi. Belki de onların bu titizlikleri sayesinde sandık çok emin bir yerde ve bozulmaya uğramamış bir durumda bulunmaktadır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahit sandığının yeriyle ilgili olarak Antakya'ya dikkat çekmesi son derece anlamlıdır. Bu ilimizde birçok doğal mağara vardır ve buralar sandığın uzun yıllar saklı kalması için çok elverişli yerlerdir. Bu mağaralar arasında Yedi Uyurlar Mağarası olarak bilinen ve Ashab-ı Kehf'in yaşadığı tahmin edilen mağara da mevcuttur. Ahit sandığının bugüne kadar bu bölgede bulunamamış olması, bölgenin coğrafi özelliklerinin zorluğundan ve teknik imkansızlıklardan kaynaklanmış olabilir. Ancak yüzyıllardır bulunamayan sandığın, son birkaç on yıl içinde gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde bulunması mümkündür. Dahası, sandığın zamanımızda bulunacak olmasını, birbiri ardına gerçekleşen diğer ahir zaman alametleri de desteklemektedir. Ayrıca böyle tarihi bir hazinenin içinde bulunduğumuz zamanda üstelik de Türkiye'de bulunması oldukça anlamlıdır. Manevi değeri yüksek olan bu sandığın bulunması için yapılan araştırmalar bir an önce hızlandırılmalı, bölgenin her köşesi titizlikle gözden geçirilmelidir. Bu kutsal emanetlerin bulunmasının sembolik anlamı Mehdi'nin işareti olduğundan sandığın bulunması Müslümanların şevk ve heyecanını artıracaktır. Diğer yandan sandığın ortaya çıkarılacağı bölgenin Türkiye sınırları içinde olması Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkacağı ülkeye de işaret ediyor olabilir ki konu bu yönüyle de farklı bir anlam kazanmaktadır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Ahit sandığı, Kur'an'da belirtildiği gibi Allah'ın inananlar için bir delili olmasından dolayı uzun yıllardan beri tüm ilahi dinlerin mensupları tarafından bulunmaya çalışılmaktadır. Bu kadar detaylı araştırmalar sonucunda hala bulunamamış olması ise ahir zamanın birçok alametinin ardı ardına gerçekleştiği günümüzde bulunabilecek olmasının bir işareti olabilir. Kendisine hükümdarlık alameti olarak kutsal sandık verilen Hazreti Talut'la, ahir zamanda beraberinde bu sandıkla ortaya çıkacak olan Hazreti Mehdi arasında hadislerde başka benzerlikler de vurgulanmıştır. Bu hadis-i şeriflerden biri şöyledir. Mehdi'nin yardımcılarının sayısı Talut'la nehri geçenler kadardır. Mehdi ve yardımcılarının sayılarından bahseden bu hadis-i şerifte Talut'un da ismi zikredilerek onun ordusuyla bir benzerlik kurulmuştur. Bu durum Hazreti Mehdi ile Talut'un mücadelelerinde ortak noktaların bulunabileceğini göstermektedir. En doğrusunu Yüce Allah bilir. Ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kur'an ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olacağı ve insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacak, her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak, Ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır. Sandık da Allah'ın izniyle bu dönemin bir nişanesi ve tüm insanlık için güzel günlerin müjdecisi olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde sanduka ve onu bulacak olan Mehdi hakkında bilgiler vermiş ve bu kutlu olayı Müslümanlara müjdelemiştir. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilen hadislere göre, sandık ahir zamanda Hazreti Mehdi tarafından bulunup, onun hükümranlığının bir sembolü olacaktır. Hiç şüphesiz, yüzyıllar öncesinden bildirilen bu hadis-i şeriflerde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda olacakları müjdelemesi çok büyük mucizelerdendir. Hazreti Mehdi'ye dair hadisler Allah'ın izniyle ahir zamanda gerçekleşecek ve bu mucizeler Müslümanların şükrüne vesile olacaktır.
Gönderilenlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.